kokusu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Leylak Kokusu'na. Saatlerimiz başkent Ankara'da 14'ü gösteriyor. Dünyanın farklı yerlerinde bambaşka saatlerde biz dinlediğinizi biliyoruz. Recep Özdem'le çalışıyoruz teknik masada. Didem Güner'i hazırlıyor bu programı ve ben Yasemin Pamukçu. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Leylak Kokusu alttan uzun çizgi Instagram hesabı da takip edebilir. Mesajlarınızı buradan da bize iletebilirsiniz. Güzel bir gün olsun dileğiyle başlıyoruz yayınımıza. Az sonra Doktor Elif Cindik bizimle birlikte olacak. Sonrasında Zeynep Didruba Taşdemir ile birlikte olacağız. Kimler mi onlar? Az sonra tanıyacaksınız. Ama önce müzik zaman.
Korkacak bir şey yok. Başı sonu belli olan bir yolda. Elbet rastlantılar olacak, acı da, tatlı da. Korkunun öcele bir faydası yok, durduramayız gidişi yolun ucuna. Biz üstünde duruyoruz, yol gidiyor esasında. Korkunun öcele bir faydası. Geçiyoruz geçmeyen zaman. Özgürlük mü, tevekkül mü, mutluluğun anahtarı. Usanmadan ümit et, al felekten intikamını. Özgürlük mü, tevekkül mü, mutluluğun anahtarı. Usanmadan ümit et, al felekten intikamını. Başı sonu belli olan bir yolda elbet rastlantılar olacak, acı da, tatlı da. Korkunun öcele bir faydası yok, durduramayız gidişi yolun ucuna. Biz üstünde duruyoruz, yol gidiyor esasında. Korkunun öcele bir faydası yok, durduramayız gidişi yolun ucuna. Çaresiziz, belki de isyanımız bundan. Biz geçiyoruz geçmeyen zaman. Özgürlük mü, tevekkül mü, mutluluğun anahtarı. Usanmadan ümit et, al felekten intikamını. Özgürlük mü, tevekkül mü, mutluluğun anahtarı. Usanmadan ümit et, al felekten intikamını. Özgürlük mü, tevekkül mü, mutluluğun anahtarı. Usanmadan ümit et, al felekten intikamını. Özgürlük mü, tevekkül mü, mutluluğun anahtarı. Usanmadan ümit et, al felekten intikamını.
Korkacak bir şey yok, Özdemir Erdoğan'dan dinledik. Sevgili dinleyenlerimiz, yaşadığı duygularla, karşılaştığı sorunlarla kadın aslında her yerde kadın. Gelişmiş bir Avrupa ülkesi olmasına karşın Almanya'da da hala çeşitli alanlarda kadınların maruz kaldığı eşitsizlikler, kadına yönelik şiddet gibi konularda da çözümlenmemiş sorunlar olduğunu görebiliyoruz. En fazla Türk göçmenin yaşadığı Almanya'da Türk göçmen kadınlarının yaşadığı psikososyal sorunlar ve nedenleriyle ilgili birazcık sohbet etmek istiyoruz. Elbette bu konunun uzmanıyla ve Almanya'dan bir uzmanla Doktor Elif Cindik bizimle birlikte olacak. Psikiyatrist, psikoterapist ve halk sağlığı uzmanı Elif Hanım. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhaba. Evet, biz memlekette çok kez konuştuk bu konuyu. Hep konuşuyoruz. Konuşacağız da elbette. Kadınların her ne kadar karşıt haberler yayınlansa da, yani yok o kadar da değil denilse de, şu bir gerçek ki hala şiddete maruz kalıyorlar, eşitsizlik, örneğin emek eşitsizliğine maruz kalıyorlar. Pek çok sorun, pek çok çözümlenmemiş sorun var bizim memleketimizde, ama şunu da biliyoruz ki bir hayli gelişmiş bir ülke olarak gördüğümüz Almanya'da da aslında bu tür sorunlar yaşanıyor. Doğru mudur Elif Hanım?
Evet, evet. Almanya'daki göçmen kadınların yaşadığı sorunlar aslında yerli kadınlara bakarsak farklı değil ama daha fazla. Neden daha fazla? Evet, mesela ayrımcılık var, kurumsal ırkçılık bile var, yani güvencesiz bir hayat yaşıyorlar, düşük ücretli işlerde çalışıyorlar, kısa çalışmalar, artan pahalılık, Covid zamanındaki izolasyon, orada da biz yeni bir araştırma yaptık. Bilhassa Türk kadınlara karşı şiddet, eşlerinin, partnerlerinin uyguladığı şiddet çok arttı. Yani hem çalışma hem eğitim hayatında ayrımcılık var, gelir farkı var. Bunu yani resmi makamlar zaten Alman kadınlarla erkekler arasında bile %20 gelir farkı var diyorlar. Tabii ki göçmen kadınlar sendikalar tarafından verilen sayılara göre daha da az alıyor. Emeklilik maaşları çok daha düşük olabiliyor. Yani bu nasıl, bu neye yol açıyor? Yani şiddet uygulayan, saygısız davranan eşlerinden ayrılamıyorlar. Yani bunlar hepsi tabii ki gündelik hayattaki yaşadıkları büyük sorunlar.
Elif Hanım, şimdi öncelikle bizim programımızda her zaman vurgulamak istediğimiz bir şey var. Kadının gücü. Siz bir psikiyatristsiniz, bir psikoterapistsiniz, aynı zamanda halk sağlığı uzmanısınız ve Almanya'da yaşıyorsunuz. Acaba bir kadın olarak kendi yolculuğunuzu bize özetleyebilir misiniz? Sonrasında kadının, Almanya'daki kadının da sorunlarına değinelim.
Yani ben tabii ki Bakırköy'de doğdum, İstanbul'da ve bebekken Almanya'ya geldim. Ben kendim komple Almanya'da büyüdüm. Buralıyım yani. Kendimi de hem Alman hem Türk, yani tabii ki köklerimi unutmadım. Gayet annem babam bana geldiğimiz yeri her zaman hatırlattı ve Türkiye'ye de bağlarım çok derindir, sıkıdır. Ama Almanya'da bir göç asıllı bir genç kadın olarak tabii ki ben bile hep notlarım iyi olsa da, hep sınıfta birinci olsam bile, yani bunu zaten biz hep konuşuyoruz. Yani bir göç asıllı bir insan her zaman ayrımcılık yaşayabiliyor. Onu hiç yani kayda almadan, hiç değerlendirmeden yolunuzdan caymayacaksınız. Yolunuzu yürüyeceksiniz ve aslında yani ben tabii ki imkanlarımı kullanarak tıp okudum, Amerika'da okudum, Amerika'da da 3 sene yaşadım. Orada da kendim için çok güzel bir gelişme kaydettim. Sonra yine Almanya'ya döndüm. Şu anda 2 sağlık merkezin başhekimiyim. Ve çok güzel bir şekilde çalışıyoruz. Bize tabii ki tüm Güney Baviera'dan, sırf Münih'ten değil, Münih'in hala tek Türkçe konuşan psikiyatri ve psikoterapi uzmanıyım.
Tam yani doğruya kendi... girecektim Elif Hanım. Diyecektim ki bakın her ne kadar Bakırköy'de doğdum deseniz de ben Almanya'da doğmuş gibiyim dediniz. Sonrasında eğitiminizi Amerika'da da devam etmişsiniz. Belli ki iki lisan zaten sizin ana diliniz gibi ama siz ana dilinizi de çok güzel konuşuyorsunuz.
Sağ olun, teşekkürler.
Bunu neye borçlusunuz? Aile mi?
Ya ana dili anneden geçer. Yani bizim annemiz bizimle her zaman çok güzel. Annem tabii ki İstanbul kadını. Yani kendini hiçbir zaman yani bize annemiz her zaman bizimle Türkçe konuştu. Babamız da hani aile içinde her zaman ana dili konuşuluyordu. Aile dışında da tabii ki Almanca. Yani Almanca da ana dilimiz sayılır.
Tabii.
Biz tabii ki burada büyüdük. İngilizcem de tabii ki orada üniversite okuduğum için Almancam gibi aynı. Yani bu üç lisanda hem hislerimi hem işte çalışma hayatına dair her şeyi anlatabiliyorum. Kendimi rahat hissediyorum. Üç kültürde de rahat hissediyorum.
Ve söylediğiniz şuydu değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Güney Bavyera'da Türkçe konuşan tek psikiyatrist benim mi demiştiniz?
Güney Bavyera'da değil, Münih'in içinde. Yani Münih'in ortasında hala 20 senedir ben bu dalda çalışıyorum. Maalesef benim haricimde bir psikiyatri ve psikoterapi uzmanı yani bir tıp doktoru benden hariç muayenehanesi olan, merkezi olan kimse yok. Psikologlar var. Onlar da tabii tedavi verebiliyor ama ilaç yazamıyor. İşte hastalandığı zaman bir insan rapor veremiyor. Bilirkişi raporları yazamıyor. Yani bizim tabii ki tıp doktoru olarak tabii, çok imkanlarımız var ve onun için muayenehanemiz tıklım tıklım dolu.
Peki siz hangi üniversiteden mezun oldunuz? Almanya'da mı mezuniyetiniz?
Almanya'da ben Frankfurt'ta okudum aileme uzak kalmayayım diye. Aslında çok çok üniversiteden kabul almıştım. Ondan sonra Amerika'da üniversiteyi bitirmiş oldum. New York'ta bir hastanede son stajlarımı yaptım. Ondan sonra Harvard Üniversitesi'nde halk sağlığı uzmanlığı üzerine master yani bir de doktora tezimi yani PhD denilebilir. Onu Harvard'da yaptım. Sonra orada kalabilirdim ama tabii ki insan ikinci kez göçmek istemiyor. Ailesi Almanya'da, arkadaşları Almanya'da. Amerika'yı çok sevdiğim halde yine Almanya'ya döndüm.
Ne kadar güzel. Şimdi elbette biz Türklerin yaşadığı sorunlardan bahsedeceğiz ama ben sevgili dinleyenlerimiz bunun bir ilham verici bir hikaye olmasını da vurgulamak istediğim için Elif Cindi'yi biraz daha tanımak istedik. Bunun sebebi bu. Diyeceksiniz ki evet hani siz sorunlardan yaşanan işte ayrımcılık, ırkçılık, şiddet bunlardan bahsedecektiniz. Neden bu konulara girdiniz diye düşünebilirsiniz. Benim ilgimi çekiyorsa mutlaka sizin de ilginiz çekiyordur. Çünkü telefonun diğer ucunda bir kadın var, doktor var, psikiyatrist var ve çok güzel Türkçe konuşuyor. Bir taraftan da gerçekten bulunduğu yerde hayli sözü geçen bir hekimden bahsediyoruz ve bir Türk olması, bir kadın olması son derece dikkat çekici. Şimdi gelelim o zaman konularımıza. Dediniz ki ayrımcılık var. Türkiye'dekinden daha fazla aslında yaşanıyor şiddet. Çünkü bir taraftan da ayrımcılık gibi bir kavramla karşılaşıyoruz. Irkçılık var dediniz. Sonrasında eşlerle ilgili problemlerden söz ettiniz ve hatta gelir dağılımında da işte %20 gelir dağılımı farklılığı var dediniz. Sorum şu, göçmen olanlar acaba en çok hangi sebeplerle size geliyorlar? Bu bahsettiklerimizin dışında başka sebepler de var mı? Ve sizin de başınızı ağrıtan sorunlar neler?
Yani ilk olarak tabii ki buraya gelen birinci kuşak işçiler Almanca bildikleri için seçilmedi. Basit işlerde çalışabilmeleri için. Büyük fabrikalarda işte elleriyle iş yapabilmeleri için. Onun için bu insanlar belki 20-30-40 senedir burada çalışıyor ama Almancaları hala yetersiz diyebiliriz. Onun için bir Alman doktora gidince bütün hislerini, şu anki durumlarını, depresyon, anksiyete olsun, obsesif kompulsif sorunlar olsun, travma yaşamış olabilirler, herhangi bir geçmişlerinde birikmiş yani çok kötü olayları konuşmak isteyebilirler. Hı-hı. Tabii ki ana dilinde birisini arıyorlar genelde. Hı-hı. Anlatamıyorlar bilhassa birinci kuşak. Hı-hı. Ama ikinci kuşak bile şöyle oluyor. Diyelim işte Türkiye'den eşini getirmiş olabiliyor. Yani annesi babasına olan sorunu olabiliyor. Yani örf ve adetleri bilmeyen ve onların yani kültürel açıdan sorunlarını bilmeyen bir insana, bir Alman doktora gitmek istemiyorlar. Onun için onlar bile Türkçeleri bozuk olsa bile bize gelmek, bizimle görüşmek istiyor. Hı hı. Ve insanlar tabii ki değişik. Yani bir insan hangi sorunla psikiyatriste gelir? Her tarzda gündelik hayatında sorunlar, iş yerinde, özel hayatında. Tabii pandemi de çok insanları yordu. Karantina süreci insanları çok yani aslında sağlığı yerinde olan bir insan bile pandemide, karantinada, hı hı, hayatta kalma moduna geçti, depresyona girdi, stres bozukluğu yaşadı, hı hı, anksiyete bozukluğu, panik ataklar başladı. Yani ne olacak, kendim mi öleceğim, sevdiklerime mi bir şey olacak, bu süreci nasıl atlatacağız? Zaten insanların normal hayatta stresini atmak için yaptıkları hiçbir şeyi artık yapamadılar. Stüdyolar kapandı, spor yapamadılar, dışarıya çıkamadılar, çocuklar evde kaldı, okullar kapandı. İnsanlar belki tabii maddi durumları nasılsa ufacık tefecik diyelim dairelerde oturuyorlar. Belki eşleri işlerini kaybetti. Birden 5 kişi 3 odalı 2 odalı evde yaşamak zorunda kaldı. Yani bunlar tabii insanların stres oranını acayip arttırdı. Evet. Ve onun sonrası bize çok daha fazla gelmeye başladılar. Hı hı. Genelde de tabii ki bizim muayenehane neden dolu, bizim merkezimiz. Biz sırf Türkçe değil 10 değişik dil konuşuyoruz. Biz, hı hı, kültürler arası tedavi yöntemlerine çok özenen, çok güzel, hı hı, herkesin kültürünle onu kabul eden bir merkez olduğumuz için, hı, ve ana dilinde tedavi vermek istediğimiz için, hı hı, her tarzdaki kültürden bize gelen insanlar var. Hatta şu anda Ukraynalı mülteciler, harpten kaçan insanlar, hı, için, hı, bir proje başlattık ve, hı, orada da şu anda oylama da var. Umarım sizler de bize oy verirsiniz. Orada da ilk Türk asıllı bir kadın olarak MSD ödülü var. Onu almaya çalışıyoruz. Yani nomine olduk. Hı hı. Umarım orada da yaptığımız işin kalitesini görüp, hı hı, bize hem oylar hem yani önemli bir iş olduğunu gösteriyor oylar. Hem
peki
de,
hemen o noktadayken oraya dair soruyu hazırladım. Şöyle diyorum, bu ödülün sebebi nedir? Hangi kuruluş düzenlemiştir? Aldığımızda bu ödülü ne olacaktır? Bize tekrar bir özetleyip yeniden oy verebileceğimiz adresi söylerseniz, bizim dinleyenlerimiz çünkü tüm dünyada olduğu gibi yoğunlukla Almanya'da biraz belki yardımımız olmuş olur bizim de.
Tabii tabii, bizim Instagram hesabımız var. Ondan sonra YouTube hesabımızdan da Facebook'tan da paylaşıyoruz. Yani bütün sosyal medya hesaplarımızdan. Oy hangi sayfaya gidip verilebilir diye. Ödül MSD, bir ilaç firmasının.
MSD mi? Tamam.
MSD.
Tamam.
Türkçesi. MSD ilaç firmasının.
Ne seçecekler?
Bir sağlık ödülü ve
sağlık
burada 7 değişik proje seçildi. Hı. Yani sağlıktaki dijital gelişme vesaire vesaire. Yani değişik tabii, değişik projeler.
Sizin projeniz, sizin de hazırlamış olduğunuz bir proje mi var Elif Hanım?
Evet, bizim projemiz
nedir?
Şu şekilde. Biz tabii ki bizim özelliğimizi, hı-hı, göstermeye çalıştık. Bizim, hı-hı, göçmenlere, yani, hı-hı, sırf Rusya'dan, Ukrayna'dan gelen değil, Yani birkaç sene önce tabii Suriye'den gelen mültecilere çok yardımcı olduk. Onların durumlarını burada Almanya'da düzeltmeye çalıştık. Ondan önce tabii Yugoslavya savaşında oradan gelen insanlara yardımcı olmaya çalıştık. Evet. Yani bizim şu anda muayenehanemizde, iki merkezimizde göçmenlere, mültecilere, sosyal durumları iyi olmayan insanlara özel projeler yapıyoruz. Yani onların bize gelip bizden yardım, destek alabilmelerini sağlıyoruz. Ve bu proje için tabii ki bu firma eğer bizi seçerlerse, oylarımız da yüksek olursa, yani bu projenin hakikaten önemli olduğunu gösteren bir oy seviyesinde olursa seçiliriz bence. O zaman bir tabii hem maddi hem manevi destek alıyoruz projelerimizi.
Şimdi bizim için tabii burada
yürütebilmek.
Evet, bizim için çok en önemlisi bir Türk kadının bu projede imzasının olması ve o yüzden biz biraz ön plana çıkarmak istedik yaptığınız işi. Şimdi bununla ilgili bir başka konu, dedik ki ayrımcılık. Biz hala bu yerküre üzerinde eşitliği savunmaya çalışsak da gelişmiş bir ülke olmasına rağmen Almanya'da da ırkçılık ve ayrımcılık kavramlarının gündemde tutulduğunu görüyoruz. Doğru mudur Elif Hanım?
Evet, maalesef. Yani ister istemez tabii ki sonradan gelen, burada artık 50, 60, 70 sene olsalar bile sanki hala tam Alman değillermiş gibi davranılıyor. Ve bunu şu anda, bunun savaşını veriyoruz. Yani ben Amerika'da yaşadım. Orada öyle bir şey yoktu. Yani Amerika'da belirli bir süre sonra Amerikan oluyorsunuz. Pasaportunu alıyorsunuz ve siz de oralı oluyorsunuz ve o düşünceyle oraya gidiyorsunuz. Yani oraya göçen Türkler belirli bir süre sonra Amerikan pasaportunu istiyorum diyor. Buraya gelen, seneler önce gelen insanlar hep geri dönme illüzyonuyla yaşadı. Yani geri döneceğiz, işte birkaç sene burada çalışacağız, ondan sonra yurdumuza geri döneceğiz gibisinden. Ve buradakiler de onların buraya ayak uydurup buralı olmasını pek desteklemediler. Şimdiki aslında yeni dalga, yeni gelen kuşak Türkiye'den çok daha avantajlı. Çünkü eskiden Türkiye'de üniversite bitirmiş olsanız bile Almanya'da o denklik yapılmıyordu, kabul edilmiyordu. Yeniden üniversiteyi oku, o zaman burada mühendis olarak kabul edilirsin deniliyordu. Yani buradaki insanlar Türkiye'den gelip çabuk iyi bir miktar para kazanıp geri dönelim diye düşünüyordu ve onlar da Alman olacağız diye Alman düşünmüyordu ve zaten sanki kendi identitesini kaybederler diye zannediyordu. Ve bunu şu anda biz değiştirmeye çalışıyoruz. Şu şekilde diyoruz ki siz Alman olup da Türklüğünüzü unutmanız gerekmez. Yani ya o ya o diye bir şey yok. Hem o hem o olabilir. Yani hem Alman pasaportunla burada güvende yaşayıp oyunuzu verip buradaki, yani 40 senedir vergi ödüyorsunuz ama bir oy bile veremiyorsunuz veya burada kendi hayat şartlarınızı yani kendinize göre değiştiremiyorsunuz. Hep ötekileştiriliyorsunuz. Tabii değişik eyaletler de farklı. Mesela Doğu Almanya çok daha kötü. Oradaki göçmenlerle olan zaman çok az, daha az. Tabii Batı Almanya 60'lı senelerinden bugüne kadar hele büyük şehirlerde, iş olan yerlerde çok göçmende yaşandı. İşte evlilikler var Almanla yabancı arasında. Onlar hepsi tabii ki az çok Almanya'ya ayak uydurdu ama yine yeni gelenler var. İthal gelin damat diyoruz biz. Yani sonradan evlenip gelenler. Yani en önemlisi tabii ki burada lisanı öğrenmek. Almanca bilmeyince insanın tabii ki kendini ifade edememesi onu geri plana atıyor. Orada bir yani ötekileştirme hissediyor veya işte diyelim bir dairede telefon ediyorsunuz, bir ev arıyorsunuz, iş arıyorsunuz. Almancanız iyi olmayınca onlar size belki iş verildi, artık kalmadı diyor veya daire tutuldu diyor. Ama Almanca bilen dört dörtlük birisi arasa ona diyelim o daireye gel bak belki tutabilirsin deniliyor. Yani bunları hepsini araştırmalarla gördük, ispatladık. Tabii. Veya diyelim bir güzel bir mekana dans etmeye, yemek yemeye gitmek istiyor birisi. Ama koyu tenli olduğu için, sakallı falan olduğu için Müslüman veya işte terörist olduğunu zannedip o mekana sokulmuyor. Yani bu tarzdaki ayrımcılıkları azaltmaya çalışıyoruz. Burada bir şey fark edince ona karşı tabii ki savaşmaya çalışıyoruz. Bu Almanya'da ben tabii ki Amerika'yla mukayese edebiliyorum. Çok daha fazla. Hala var bu. Yani yabancıya benzemeseniz, açık tenli, mavi gözlü falan olsanız o kadar fark etmiyorsunuz. Ama tabii dış görünümünüze bakıyorlar. Belki başörtüye bakıyorlar vesaire vesaire. Ondan sonra insanlara yanlış davranabiliyorlar. Hala 2022'de bu sorunları yaşayabiliyoruz.
Ve galiba tüm bu kriterler gelir dağılımında da geçerli ki siz cümleniz içerisinde %20 gibi bir gelir farklılığı var demiştiniz. Doğru mu?
Erkek ve kadınlar arasında genelde hala bu fark var maalesef. Yani gender gap dediğimiz İngilizce'de cinsel farkın farklılığı.
Tamam.
Ama bence göçmen kadınlarda muhakkak daha da yüksektir. Şu şekilde tabii ki onların da şu anda yani üniversite okuduysalar denklik kabul ediliyor mu? Belki kadınlar zaten erkekler kadar hala açık sözlü değiller. İşe yeter ki beni alsınlar diye düşünüyorlar ama pazarlık etmiyorlar. Bana şu işte maaşı vereceksin demiyorlar. Çok çalışkan, azimli çalışıyorlar ama maaşın yükselmesini sağlayamıyorlar. Kişilikleri daha işte sakin ve atılgan olmadığı için. Yani bu tarzdaki durumları hem Alman kadınlar yaşıyor hem Türk kadınlar.
Anladım. Peki. Evet. Peki çok çok teşekkür ederiz. Doktor Elif Cindik, psikiyatrist, psikoterapist ve halk sağlığı uzmanı bizimle birlikteydi. Almanya'dan bizi sesini duyurdu. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın Elif Hanım.
Çok teşekkür ederim. Siz de iyi programlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Teşekkür ederiz. Siz de öyle. Ve sevgili dinleyenlerimiz az sonra bir başka konuğumuz olacak. Onunla da She Changes Climate'dan bahsedeceğiz. Acaba nedir bu? Bir lobicilik faaliyetiymiş ama hayli detayı var. Onu da konuşacağız ama öncelikle şöyle bir şarkı dinleyelim. Bir de Arca Pekkan'dan olsa nasıl güzel olur Recep Özdam?
Sen onu unutmazsan. haksızlıklara. Dinle beni sakın uyma şeytana. Pişman oluyor herkes sonra yaptıklarına. Esir olma boş yere gururuna. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömüre yeter mi? Hoş görsen.
Dinleyenlerimiz, iklim değişikliği bütün dünya için bir tehdit oluşturuyor ama iklim değişikliğinin kadınlar ve erkekler üzerinde etkileri farklı oluyor, biliyor musunuz? Kadınlar bu olumsuz etkilerden erkeklere göre biraz daha fazla etkileniyorlar. Bu durumun nedenleri arasında kadınların toplum, üretim ve ev yaşamına dair toplumsal cinsiyet rolleri bulunuyor. Buna karşın iklim değişikliği ile ilgili uluslararası toplantılarda ve karar alma süreçlerinde kadınlara da az söz hakkı veriliyor ve veya hiç verilmiyor diyebiliriz. İklim değişikliği ve cinsiyet eşitsizliği arasında acaba nasıl bir ilişki var diye soracağız. Çok önemli bir lobicilik faaliyeti dinleyeceğiz. Kimden dinleyeceğiz? Habitat Derneği Eğitim Koordinatörü She Climate Türkiye kurucusu Zeynep Dilruba Taşdemir'le. Dilruba Hanım, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Merhaba. Evet, hiç aklımıza gelir miydi acaba iklim değişikliğinin kadınlar üzerinde daha fazla etkili olabileceği? Hani oturup şöyle bir konuşsak der miydik ki yok yok kadınlar biz daha çok etkileniyoruz. Erkekler der mi? Hayır efendim, biz de etkileniyoruz ama yapılan araştırmalar sanırım bunu gösteriyor.
Kesinlikle öyle. Aslında böyle normal oturduğumuzda veya bir araştırma başına oturmadan bir düşündüğümüzde aslında bunun etkilerinin biz eşit olarak gerçekleştiğini düşünüyoruz en başta. Ama sizin de en başında belirttiğiniz gibi yapılan araştırmalar gösteriyor ki kadınlar erkeklere oranla maalesef iklim krizinin etkisinden daha fazla etkileniyor. Hatta bununla alakalı aslında çok kritik oranlar da var. Bir tanesi Birleşmiş Milletler'in iklim krizi nedeniyle yerlerinden edilenlerin %80'inin kadınlar olduğu gerçeği. Ve yine Birleşmiş Milletler'e göre iklim krizine bağlı felaketlerde maalesef kadınların ve çocukların ölüm riski erkeklere göre 14 kat daha fazla. Bu da bize gösterir ki aslında iklim krizinin yine mağdur olan kısmı ve en fazla olumsuz etkilenen kısmı kadınlar ve çocuklar.
Evet, kadınların sürdürülebilir bir gelecek için kritik bir noktada olduğunu anlamak herhalde çok zor olmayacak bunu konuştuğumuzda, değil mi?
Kesinlikle öyle. Özellikle sürdürülebilir kalkınma amaçlarının bu kadar önem kazandığı bir süreçteyken de yaklaşık sadece 2030'a 7 sene kalmışken bu oranların yükselmesi, iklim krizine yönelik yapılan çalışmaların kapsamında cinsiyet eşitsizliğinin gözetilmesi bir hayli üzücü tabii ki.
Evet. O zaman konuyu getirelim bizim bu esas konuşmak istediğimiz mevzuya. She Changes Climate. Bu bir lobicilik faaliyetidir. Ne zaman başlamıştır? Kimler dahildir buna? Detayları sizden alalım Dilruba Hanım.
Tabii. Aslında She Changes Climate hareketi İngiltere'de başlayan bir hareket ve en başlama ve patlama noktası da geçen seneki COP26'da kadın temsilci oranının erkek temsilci oranına göre daha az olmasıyla birlikte aslında düşünürlerin ve iklim aktivistlerinin ortaya attığı ve düşünceyle ortaya çıkıyor. Şöyle ki oranlar ortada aslında, bahsettiğimiz gibi yine aslında İngiltere'de çıkmasının da bir sebebi var. Keza Birleşik Krallık Merkezi bir çevre örgüsü olan Women's Environmental Network'in hazırladığı rapora göre de iklim krizine bağlı sebeplerden dolayı her yıl 10 binden fazla kadın hayatını kaybediyor diye gözüküyor ve buna bak ve bir taraftan da iklim alanında yaptığı çalışmalarla gündeme gelmeye çalışan fakat bir türlü gündeme gelemeyen bir sürü kadın var. Bu noktada da görüyoruz ki aslında kadınlar yine çalışmalarıyla erkeklerin maalesef bir adım gerisinde kalıyor. Bu noktada da birkaç bu lobicilik faaliyeti dediğimiz olayda da aslında kadın uzmanların, kadın iklim aktivistlerinin bunu kendilerine daha fazla gösterebilmesi ve çalışmalarına daha fazla görünür kılabilmesi için She Changes Climate hareketi ortaya çıkıyor. Bu şekilde aslında özetleyebilirim.
Peki çevre sektöründe çalışan kadınlara, kadınları işte birbirine bağlamak fikri, bu sizde bir böyle enerji patlaması yaratıyor mu? Hani insan düşündüğünde evet, birbirinden kıymetli, bu işe gönül vermiş insanların beraber olması gerçekten büyüleyici olabilir diyor musunuz?
Kesinlikle öyle. Zaten aslında ben toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmalar yapıyorum daha çok. İklim krizinin bağdaştırma sürecim aslında toplumsal cinsiyet çalışırken ekofeminizm kavramıyla karşılaşmamla birlikte oldu. Çünkü
ekofeminizm nedir? Bir de onu açar mısınız bize?
Tabii ki. Ekofeminizm dediğimiz aslında kadınların iklim adaleti arayışı. Yani bu She Changes Climate hareketinin aslında temel bir teorisini ortaya atıyor.
Tamam.
Yine iklim çalışan kadınların gönüllülüğünü daha fazla arttırmak, kadınların ve kız çocuklarının iklim krizinden daha fazla negatif etkilendiğini ortaya atan ve bu noktada çözümler üretilmesini talep eden bir teori olarak karşımıza çıkıyor. Ve ben bu teoriyi aslında ilk okuduğum zaman ya aslında neden olmasın? Çünkü çok niş bir konu. Hem iklim krizi ve kadının bu noktada birleşmesi gerçekten çok spesifik bir alana hitap ediyordu. Ve bu noktada aslında She Changes Climate hareketiyle karşılaştım. Ve o zamanlarda zaten çok daha yeni kurulmuştu. Hatta geçen seneden bahsediyorum. Ve İngiltere'deki ekiple iletişime geçmek istedim. Ve daha sonrasında da aslında böyle hızlı bir süreç başladı benim için de. Orada çalışan She Changes Climate hareketi içinde çalışan kadınların birbirleriyle sürekli olarak bağlantıda olması, iklim hareketine yönelik gönül vermesi ve bu noktada iklim krizinin gerçekten cinsiyetinin olmadığını ama bir o kadar da azımsanamayacak kadar kitleyi negatif etkilediğini görmek de aslında beni o an ateşleyen sebeplerden biri oldu.
Şimdi sizin hazırlamış olduğunuz notlar arasında şu dikkatimi çekmişti. Araştırmalar kadın parlamenterlerin daha iyi iklim politikasına ve daha az emisyonu yol açtığını gösteriyor. Kadınlar değilse bu süreci kim denetleyecek diyorsunuz ve bununla ilgili yine devam var. Bir nokta daha söyleyip yine sözü size bırakacağım. Ayrıca karizmatik kadın iklim liderlerinin önceki konferansları başarıya ulaştırdığını da fark ettik.
Kesinlikle öyle. Aslında bu da bize şunu gösteriyor. Kadın liderliği azımsanamayacak kadar güçlü bir kavram. Çünkü artık dünyanın gidişatında sadece erkekler değil, kadınlarla birlikte erkeklerle birlikte yani %50 %50 mottosuyla aslında hareket etmeniz gerektiği ve bu noktada yön verme çalışmalarında bu bahsettiğimiz karizmatik kadın liderlerinin etkisinin çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Özellikle hükümet odaklı baktığımızda, kadın hükümet liderlerine baktığımızda çok ciddi çalışmalar yapılıyor Avrupa'da. Hı-hı. Özellikle kadın liderliğinin ve iklim alanındaki kadın liderliğinin ön plana çıkarılmasıyla alakalı. Yine COP26 sürecinde de yine ve özellikle Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin geçen sene düzenlediği nesiller boyu eşitlik forumunda da aslında iklim alanında, eğitim alanında ve diğer sürdürülebilir kalkınma amaçları alanındaki liderlik koltuğunun kadınlara ve gençlere bırakılması konusunda Birleşmiş Milletler'in büyük bir baskısı vardı. Özellikle biz genç aktivistlerin de en büyük dileklerinden biri buydu. Bütün alanlarda %50-%50 eşitliği sağlamak. She Changed Climate'da aslında tam olarak bunu söylüyor. Hı. Yani sadece kadınlar değil, bu hareketle birlikte hem kadınlar hem erkekler birlikte hareket etsin, birlikte karar mekanizmalarına katılsın ve süreçleri aslında eşit bir şekilde birlikte yürüsün.
Evet. Şimdi bir taraftan da dünyaya baktığımızda çok önemli sorunlarla karşı karşıyayız. Biz bir bakıyoruz çok önemli sulama alanları, çok önemli bir sulak alanı olan Pantanal'ın harap olduğunu görüyoruz. Sonra su kaynaklarının tehdit edilecek ve deniz seviyelerini yükseltecek kutuplardan bahsediyoruz. Bir taraftan işte Endonezya'ya bakıyoruz, başkentini daha yüksek bir yere taşıyacak ve pek çok insan bambaşka bir yere göçecek, gidecek vesaire vesaire. Bunlar için bizim cinsel eşitliği kabul etmemiz bir adım. Fakat bunun dışında yapmamız gereken şeyler de var mı Dilruba Hanım?
Tabii ki de aslında baktığımız zaman büyük sorunları aslında yapacağımız küçük hareketlerle, küçük önlemlerle engel olabileceğimizi, bunu iyileştirebileceğimizi görüyoruz.
Evet.
Bunlardan biri de aslında sizin de bahsettiğiniz gibi çevre kirliliği meselesi. Baktığımızda çevre kirliliği meselesini önleme adına hepimizin yapabileceği çok şey var.
Evet,
bunlardan en önemlilerinden biri aslında kendi yaşadığımız çevreyi öncelikle temizlemek. Daha sonrasında insanları harekete getirmek için çeşitli kampanyalar düzenlemek. Bu kampanyalar aslında baktığımızda çok absürt derecede büyük boyutlu olmayabilir. Dahil olduğumuz bir komünite vardır, bir topluluk vardır. Ya da çalıştığımız yerde yine iş arkadaşlarımızla, yönetimle birlikte bunun ne kadar önemli olduğunu anlatabileceğimiz bir ortam yaratıp orada en çekirdekten bir değişime başlayıp daha sonrasında bunu sürdürülebilir hale getirmek için yardımlaştırmak vardır. Bence bu noktada atabileceğimiz adımlar çok fazla ve ben özellikle gençlere büyük bir sorumluluk düştüğünü söylemek istiyorum. Çünkü biz gençlerin gerçekten dönüştürücü ve geliştirici bir etkisi var.
Evet.
Bu noktada gençlerin kendi aralarında kurduğu komüniteler, topluluklar ve bizlere verdikleri ilham, biz genç profesyonellere verdikleri ilham gerçekten çok çok önemli. Bu noktada bence dediğim gibi hem su kirliliği alanında da yine aynı şekilde birçok yapacağımız şeylerden biri de bu küçük adımları atabilmek, farkındalık yaratabilmek, işi ciddiye aldığımızı gösterip insanları, büyük kurumları, özel şirketleri ya da Birleşmiş Milletler gibi kuruluşları aslında birbirine bağlayabilmek. Çünkü bunları birbirine bağlayabildiğimizde aslında büyük hedeflere, büyük ölçekle işler ortaya çıkartabiliyoruz. Ve sanırım aslında biz sivil toplum çalışanlarının da ve diğer uluslararası kuruluşlarda çalışan insanların ve temsilcilerin de tam olarak dileği bu. Biz zincirin halkasını tamamlayabilecek gençleri yetiştirmek ve gençlere bu konuda cesaretlendirebilmek olduğunu düşünüyorum.
Evet, şimdi çevre kirliliği bu unsurlardan birisi. Ve bu konuda dediğiniz gibi küçük küçük organizasyonlarla, birleşimlerle, çalıştığımız yer olsun, okulumuz olsun, sonrasında birbirimize zincirlenerek, eklemlenerek biraz daha büyüyüp hedefe yaklaşmak mümkün. Bir taraftan da enerji tasarrufu var. Kaldı ki enerjinin son derece pahalı bir kaynak olduğunu biliyoruz artık. Bu konuda neler yapabiliriz?
Bu konuda aslında şöyle, sürdürülebilir enerji kaynakları kullanma noktasında bence bir takım teşvikler ortaya çıkartabiliriz. Özellikle güneş enerjisi kullanmak bu noktada sürdürülebilir enerjiyi tam olarak hayatımıza entegre edebilmek, çalıştığımız kurumlara ya da işte etrafımızda sanayileşmiş yerlerde bu enerji kavramının aslında temelini oturtabilmek. En basitinden mesela bence kullanmadığımız odanın ışığını kapatmak bile aslında önemli bir enerji tasarrufu. Bu noktada yine dediğim gibi çok küçük adımlar ama bir o kadar da büyük adımlar. Daha sürdürülebilir enerji kaynaklarını tercih etmek, daha sürdürülebilir teknolojik ürünler kullanabilmek. Çünkü biliyorsunuz teknoloji çok gelişe, çok hızlı tüketilebilen bir şey ve yine baktığımızda enerji de öyle. Ne kadar gelişiyor, teknoloji ne kadar gelişiyorsa aslında enerji tüketimimiz de bir o kadar artıyor. Bu noktada enerji tüketimimizi bence biraz daha sınırlandırmak, biraz daha yavaşlatmaya çalışmak ve biraz daha tasarruflu bir sürece oturtmak hepimiz için ve bütün dünya için çok iyi olacağını düşünüyorum.
Evet ve tabii ki su kaynaklarımız da çok önemli.
Evet,
onları da çok tasarruflu kullanmamız gerekiyor değil mi?
Kesinlikle öyle. Yani hem tasarruflu kullanmamız gerekiyor, hem temiz tutmamız gerekiyor. Hı hı. Özellikle yaz aylarında maalesef sahile indiğimizde çok hoş manzaralarla karşılaşmayabiliyoruz. Dediğimiz gibi gönüllü bunları fark ettirebilmek, farkına varıp kendi adımlarımızı atabilmek, yani elimizi aslında taşın altına koyabilmek bütün süreci kolaylaştıracağını düşünüyorum.
Peki çok çok teşekkür ederiz Zeynep Dilruba Taşdemir, Habitat Derneği Eğitim Koordinatörü, She Climate Türkiye kurucusu Dilruba Hanım. Çok teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz size bir kez daha.
Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için, görüşmek üzere.
Hoşçakalınız, hoşçakalınız. Ve sevgili dinleyenlerimiz, saatlerimiz başkente 14.46'yı gösteriyor. Böylelikle Leylak Kokusu'nun sonuna gelmiş oluyoruz. Recep Özdem'le çalıştık Teknik Masa'da. Didem Güner'e hazırlıyor bu güzel programı. Ben Yasemin Pamukçu, sesi olmaya çalıştım onların. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.
başına fazla.